Sevgi Öğretmeni 85. Yeniden Göl Kıyısında. İsa, öğrencileriyle Celil'e de bir araya gelmeye karar vermişti ve fısıhtan hemen sonra yola çıktılar. Fısıh boyunca Kudüs'te olmasalardı, bu onların sanki fısıha ilgi göstermiyorlarmış gibi yanlış bir izlenim oluşmasına yol açabilirdi. Bu yüzden fısıhın sona ermesine dek beklediler ve kurtarıcıyla bir araya gelmek için sevinç içinde evlerine döndüler. Öğrencilerin yedisi bu grubun içindeydi. Üzerlerinde mütevazı balıkçı giysileri vardı. Onlar yeryüzünde zengin kimseler değildiler. Fakat Allah'ın nazarında kutsal kişiler olarak kendilerine en yüksek mevkiyi veren gerçeği biliyor ve uyguluyorlardı. Peygamberlerin okullarında eğitim görmemişlerdi. Fakat 3 yıl boyunca dünyanın tanıdığı en yüce öğretmen tarafından eğitilmişlerdi. Kurtarıcının eğitimi altında seçkin, bilgili, özlü ve insanları gerçeğin bilgisine kavuşturan elçiler olmuşlardı. İsa, hizmetinin büyük bir bölümünü Celile Gölü kıyısında yerine getirmişti. Öğrenciler ıssız bir yere çekildiklerinde sürekli Mesih'i ve onun gerçekleştirdiği mucizeleri düşünüyorlardı. Bu gölün üzerinde fırtınaya yakalanıp büyük bir korku içine düştüklerinde İsa, suların üzerinde yürüyerek onları kurtarmıştı. İsa'nın tek bir sözüyle fırtına dinmişti. Birkaç parça ekmek ve balıkla 10.000 kişinin doyurulduğu kıyı buradan görünüyordu. Onun birçok mucize gerçekleştirdiği Kefernahum da buraya çok uzak değildi. Öğrenciler şimdi göle doğru baktıklarında kurtarıcının burada söylediği sözleri ve gerçekleştirdiği mucizeleri hatırladılar. Öğrenciler o akşam neşe içindeydiler ve Petrus göle açılıp balık tutmayı önerdi. Diğer öğrenciler de Petrus'un bu önerisini kabul ettiler. Yiyeceğe ve giysiye ihtiyaçları vardı. Bu yüzden çok balık tutmayı umuyorlardı. Göle açıldılar fakat hiç balık tutamadılar. Bütün gece boyunca çaba gösterdiler fakat bir sonuç alamadılar. Saatler boyunca çalışmaktan yorgun düşen öğrenciler o an yanlarında olmayan öğretmenleri hakkında konuştular. Ve onun gölün kıyısında söylediği sözleri ve gerçekleştirdiği mucizeleri hatırladılar. Öğrencilerin gelecekleri hakkındaki düşünceleri ve kaygıları onları mutsuz ediyordu. Bütün bu zaman boyunca kendilerini izleyen görünmez bir gözlemci vardı. Sonunda sabahın ilk ışıkları göründü. Kayık kıyıya çok yaklaşmıştı ve öğrenciler sahilde duran birini gördüler. İsa, "Çocuklar, balığınız yok mu?" diye sordu. "Yok," diye cevap verdiler. İsa, "Ağı kayığın sağ yanına atın, tutarsınız," dedi. Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki ağı çekemez oldular. Yuhanna bu yabancının kim olduğunu anladı ve Petrus'a "Bu Rab'dir," dedi. Petrus onun Rab olduğunu duyunca hemen göle atladı ve yüzerek Rabbin yanına geldi. Diğer öğrenciler balık dolu ağı çekerek kayıkla geldiler. Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler. Öğrenciler ateşi ve yiyecekleri görünce şaşırdılar ve bunların nereden geldiklerini sormayı unuttular. İsa onlara, "Şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin," dedi. O zaman Petrus daha önce bıraktığı ağı yeniden kavradı ve kıyıya çekmek için kardeşlerine yardım etti. Tüm işi ve hazırlıkları bittiğinde İsa onları yemeğe çağırdı. Ekmeği aldı ve bölüp onlara verdi. Böylece 7 öğrencinin hepsi de onu tanıdı. İsa'nın 5.000 kişiyi doyurmak için gerçekleştirdiği mucizeyi hatırladılar. Fakat tuhaf bir çekingenlik içinde dirilen kurtarıcılarına bakıyorlardı. İsa'nın göl kıyısında kendisini izlemelerini buyurduğunu çok iyi hatırlıyorlardı. Onun buyruğu üzerine ağlarını suya bırakıp o kadar çok balığı nasıl yakaladıklarını hatırladılar. Daha sonra İsa onlara kayıklarını bırakıp kendisini izlemelerini buyurmuştu ve onları insan balıkçısı yapacağını vaat etmişti. İsa onların bu olayı hatırlamaları için şimdi bu mucizeyi gerçekleştirmişti. Bu mucize, Allah'ın öğrencilere yeni görevler vereceğini temsil etmekteydi. Bu, öğretmenlerinin ölümünün kendilerinin üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri için taşıdıkları sorumluluğu azaltmadığını gösterdi. Öğrencilerinin yanında artık şahsen bulunmayacak olmasına ve öğrencilerinin eski mesleklerini bırakmış olmalarına rağmen kurtarıcı onları gözetmeye ve korumaya devam edecekti. Öğrenciler onun buyurduğu görevi yerine getirdikleri sürece İsa onların ihtiyaçlarını karşılayacaktı. İsa'nın öğrencilerinin ağı kayığın sağ yanma atmalarını buyurmasının özel bir sebebi vardı. İsa kıyının o tarafında duruyordu. Bu imanın tarafıydı. Öğrenciler insani çabalarını İsa'nın ilahi gücüyle bütünleştirip onunla birlikte çalıştıkları takdirde asla başarısız olmayacaklardı.
Mesih özellikle Petrus'u ilgilendiren bir ders daha vermek istiyordu. Petrus'un Rabbini inkar etmesi, kendisinin daha önce ona sadık olduğuna dair ileri sürdüğü iddialarına tamamen ters düşüyordu. Petrus, bu hareketiyle İsa'nın onurunu kırmış ve diğer öğrencilerin kendisine duydukları güveni zedelemişti. Öğrenciler kendilerinin arasında onun eski konumunu almasına izin verilmeyeceğini düşünüyorlardı. Petrus'un kendisi de artık eski konumuna erişemeyeceğini düşünüyordu. Elçilik görevini sürdürmesi için çağrılmadan önce pişman olduğunu diğer öğrencilerin önünde açıkça belirtmeliydi. Bunu yapmadığı takdirde pişman olmuş bile olsa Mesih için çalışan biri olarak kendisine duyulan güvenin yok olmasına neden olabilirdi. Kurtarıcı, kardeşlerinin güvenini tekrar kazanabilmesi için ona fırsat verdi ve İsa Mesih'in getirdiği müjdeye leke düşürmemek için bu utanç verici davranışı bertaraf etti. Mesih'in yolundan giden herkes bundan bir ders almalıdır. Müjde kötülükle asla bağdaşmaz ve günaha kesinlikle mazeret bulmaz. Gizli günahlar Allah'ın önünde gizli bir şekilde itiraf edilebilir. Açıkça işlenen günahlarsa açıkça itiraf edilmelidir. Öğrenciler günah işlediklerinde Mesih'in kınamasıyla karşılaşırlar. Bu, şeytanı sevindirir ve imanı zayıf olanların onun tuzağına düşmesine yol açar. Öğrenci pişman olduğunu açıkça belirterek gücü yettiğince bu utancı bertaraf etmelidir. İsa, öğrencileriyle birlikte göl kıyısında yemek yerken Petrus'a, "Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun?" diye sordu. Petrus, bir zamanlar İsa'ya şöyle demişti, "Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem." Petrus şimdi daha iyi bir kararlılıkla, "Evet Rab, seni sevdiğimi bilirsin," dedi. Petrus'un bu kararı, Rabbini diğer kardeşlerinden daha fazla sevdiğini bildiren bir açıklama değildi. Hatta ona bağlılığı konusunda söylediği sözler kendi düşüncelerini ifade etmiyordu. Yüreğinden geçeni okuyabilen kişinin kendisinin dürüstlüğü hakkında yargıda bulunmasını bekledi ve "Seni sevdiğimi bilirsin," dedi. İsa da ona "Koyunlarımı güt," diye buyurdu. İsa, Petrus'u sınamak için yeniden "Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun?" diye sordu. Bu kez kardeşlerinden daha çok sevip sevmediğini sormadı. Fakat ikinci cevapta tıpkı ilki gibiydi. "Evet Rab, seni sevdiğimi bilirsin." Bunu üzerine İsa ona "Koyunlarımı güt," dedi. Kurtarıcı Petrus'a kendisini sevip sevmediğini bir kez daha sorunca Petrus buna üzüldü. Rabbinin kendisinin sevgisinden şüphe ettiğini düşündü. Rabbinin kendisine karşı şüphe duyması için belirli bir sebep olduğunu biliyordu ve acı dolu yüreğiyle şöyle dedi. "Sen her şeyi bilirsin. Seni sevdiğimi de bilirsin," dedi. İsa ona tekrar şöyle dedi. "Koyunlarımı güt." Petrus, Rabbini üç inkar etmişti ve İsa onun sevgisini ve bağlılığını sınamak için ona üç kez kendisini sevip sevmediğini sordu. Böylelikle yinelenen bu soru, onun kalbini tam hedefinden delen bir ok gibi etkilemişti. İsa, Petrus'un derin bir pişmanlık duyduğunu ve kibirli öğrencisinin artık mütevazı olduğunu diğer tüm öğrencilerin önünde açıkça gösterdi. Petrus, cüretkar ve heyecanlı bir kişilik yapısına sahipti. Şeytan, Petrus'u kandırmak için onun bu özelliklerinden faydalandı. Petrus, kendisini inkar etmeden kısa bir süre önce İsa ona şöyle demişti. "Simon, Simon, şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır. Fakat imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir." İşte o an gelmişti ve Petrus'un karakterindeki değişiklik herkes tarafından açıkça görülüyordu. Rabbin etkili ve sınayıcı soruları artık cüretkar ve kendinden emin bir yanıt getirmemişti. Petrus, mütevazı tavrı ve pişmanlığıyla sürünün başındaki çoban olabilmek için şimdi her zamankinden daha iyi hazırlanmıştı. İsa, Petrus elçilik görevini sürdüreceği zaman ona ilk olarak verdiği görev koyunları gütmesiydi. Bu, Petrus'un çok iyi bilmediği bir işti. Bu iş büyük bir duyarlılık ve ihtimam, sabır ve dayanıklılık gerektiriyordu. İsa'nın koyunları gütmek olarak belirttiği bu görev, imanı yeni olanların imanlarını güçlendirmeyi, bilgisizleri eğitmeyi, onlara kutsal yazıyı tanıtmayı ve onları Mesih'in hizmetinde yararlı olmaları için eğitmeyi kapsıyordu. Petrus o ana dek bu görevi yapabilecek ve onun önemini kavrayabilecek durumda bile değildi. Buna rağmen İsa, onun bu görevi yerine getirmesini uygun bulmuştu. Yaşadığı acılar ve duyduğu pişmanlık, Petrus'u bu göreve hazırladı. Petrus, İsa'yı inkar etmeden önce düşüncesizce hareket eden ve aklına geleni hemen söyleyen biriydi. Daha ne söyleyeceğine karar vermeden sürekli başkalarının sözlerini düzeltmeye ve kendi fikrini açıklamaya çalışırdı. Fakat Petrus artık çok değişmişti. O eski heyecanını yitirmedi. Fakat İsa'nın lütfu onun şevkini doğru yola getirmişti. Artık aceleci, ateşli, kendine çok fazla güvenen ve kibirli değil, bilakis son derece ağırbaşlı, kendisine hakim olabilen ve anlayışlı biri olmuştu. Artık Mesih'in sürüsündeki koyunları ve kuzuları güdebilirdi. Diğer öğrencilerle birlikte Petrus da İsa'nın kendisine sabırla davranmasından ders almalıydı. İsa, günahkara sabır, şefkat ve affedici sevgi göstermeyi onlara öğretti. Petrus, İsa'yı inkar etmesine rağmen İsa'nın ona duyduğu sevgi asla azalmadı. Çobanın yardımcısı da kendi sürüsüne böylesine büyük bir sevgi ve ilgi göstermeliydi. Petrus, kendi zayıflığını ve bir zamanlar düştüğü hatayı hatırlayıp, Mesih'in kendisine gösterdiği büyük sevgi ve ilgiyi bu kez kendi sürüsüne göstermeliydi. Mesih'in sorduğu soru çok önemliydi. Mesih, öğrenciliğin ve kendisiyle birlikte çalışmanın tek şartı olan soruyu sordu. "Beni seviyor musun?" dedi. Bu çok önemli bir sınamaydı. Petrus, her türlü özelliğe sahip olmasına rağmen Mesih'e sevgi duymadıkça onun sürüsünü güdecek sadık bir çoban olamazdı. Bilgili olmak, iyi huyluluk, ağırbaşlılık, minnettarlık ve azim iyi bir işin yerine getirilmesi için en gerekli şartlardır. Fakat yüreğinde Mesih'e yer açmayan, ona iman edenlere asla faydalı olamaz. İsa, Petrus'la birlikte yürüdü. Çünkü sadece ona söylemek istediği bir şey vardı. İsa kendisinin ölümünden önce ona şöyle demişti. "Gideceğim yere şimdi ardımdan gelemezsin ama sonradan geleceksin." Petrus, "Rab, neden şimdi ardından gelemem? Ben senin için canımı veririm," diye cevap vermişti. Bunu söylediğinde Rab, bin onun önünde hangi iyi veya kötü yollardan gideceğini bilmiyordu. Petrus bu sınanmasında başarısız olmuştu. Fakat İsa'ya duyduğu sevgisini kanıtlaması için kendisine bir fırsat daha verilecekti. İmanı son kez sınanacağı zaman güçlü olması için kurtarıcı ona gelecekle ilgili açıklamalarda bulundu. İmanlılara faydalı bir yaşam sürdükten sonra gerçekten Rabbin yolunda ilerleyeceğini ona söyledi. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar ve istediğin yere gidersin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve seni istemediğin bir yere götürecek. Bunu Allah'ı ne tür bir ölümle yücelteceğini bildirmek için söyledi. İsa böylece Petrus'a kendisinin ölümünden söz etti. Hatta ellerinin çarmıha uzandığını bile belirtti ve öğrencisine tekrar "Ardımdan gel," dedi. İsa'nın bu anlattıkları Petrus'un cesaretini kırmadı. Rabbinin uğruna ölmeye hazır olduğunu hissediyordu. Petrus, İsa'yı diğer birçok kimse gibi sadece bedenen tanımıştı. Fakat artık bununla sınırlı kalmayacaktı. Daha önce İsa'yı insan özdeşliğindeki haliyle tanıyordu. Daha önce onu bir insan, gökyüzünden gönderilen bir öğretmen olarak sevmişti. Fakat şimdi onu Allah olarak seviyordu. Gittikçe artan bir biçimde artık İsa'nın her şeyde, her şey olduğunu anladı. Şimdi Rabbin fedakarlık dolu hizmetini paylaşmaya hazırdı. Sonunda çarmıha gerildiğinde kendi isteği üzerine başı aşağıda olacak şekilde asıldı. Rabbi gibi ölmenin çok yüce bir onur olduğunu düşünüyordu. İsa'nın Petrus'a söylediği şu sözler, "Ardından gel," çok önemliydi. İsa sadece ölümü için değil, yaşamındaki her anı için bu dersi verdi. Petrus o zamana dek bağımsız hareket etmeye eğilimli bir kişiydi. Allah'ın planının gerçekleşmesini beklemek yerine kendisi plan yapmaya çalışmıştı. Fakat Rabbin önünden gitmek ona hiçbir şey kazandıramazdı. İsa ona "Ardımdan gel," demişti. "Benim önümden gitme. yoksa şeytanın ordularıyla tek başına karşılaşırsın. Sen benim ardımdan gelmelisin ki düşmana yenik düşmeyesin. Petrus, İsa ile birlikte yürürken Yuhanna'nın da kendilerinin ardından geldiğini gördü. Rab, ya bu ne olacak? Diye sordu. Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne? Benim ardımdan gel dedi. Petrus bilmesi gereken şeyleri Rabbinin kendisine açıkladığını düşünmeliydi. Başkalarına verilmiş görevler hakkında gereksiz yere kaygıya düşmeden İsa'nın ardından gitmek imanının görevidir. İsa Yuhanna ile ilgili olarak ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam derken bu öğrencinin kendisinin ikinci gelişine dek yaşayacağı güvencesini vermedi. Sadece kendisinin sınırsız gücünü açıkça belirtti ve eğer böyle olmasını istese bile bunun Petrus'un işini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini işaret etti. Yuhanna ve Petrus'un gelecekleri Mesih'in elindeydi. Onların her ikisi de Mesih'in yolundan gitmeli ve ona bağlı kalmalıydılar. Günümüzde Petrus gibi davranan birçok kişi vardır. Başkalarının işlerine karışırlar ve onların görevlerini merak ederler. Böylece kendi görevlerini ihmal etme riski altına girerler. Bizim görevimiz Mesih'e bakmak ve onun yolundan gitmektir. Başkalarının yaşamlarında ve karakterlerinde sadece hatalar ve eksiklikler buluruz. İnsanlığın pek çok zaafları vardır. Fakat Mesih'te mükemmelliğe ulaşırız. Onun ardından gittiğimizde değişime uğrarız. Yuhanna çok uzun yaşadı. Dünyanın uğradığı en son yıkımı simgeleyen kutsal tapınağın yıkılışına ve Kudüs'ün harap edilmesine tanık oldu. Yuhanna, yaşamının son günlerine dek Rabbinin yolundan ayrılmadı. İmanlı topluluklarına şu mesajı verdi. Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Allah'tandır ve sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar.
Petrus, elçilik görevine devam etmesi için Mesih tarafından tekrar atandı. Fakat Mesih'in ona bu görevi vermesi onu diğer öğrencilerden asla daha üstün kılmadı. Mesih, Petrus'un sorusuna verdiği cevapta bunu açıkça belirtmişti. Petrus, buna ne olacak diye sorduğunda İsa, bundan sana ne, sen benim ardından gel diye cevap vermişti. Petrus, imanlı topluluğunun başı olarak onurlandırılmadı. Mesih'in ona vermiş olduğu lütuf, onu affetmesi ve sürüyü gütmekle görevlendirmesi, ayrıca Mesih'i izlemede gösterdiği sadakat, Petrus'un diğer öğrencilerin güvenini tekrar kazanmasını sağladı. Petrus, imanlı topluluğunda büyük bir etki sahibi oldu. Petrus, Mesih'in kendisine göl kıyısında öğrettiği dersi tüm yaşamı boyunca hatırladı. Kutsal Ruh aracılığıyla imanlılar topluluğuna yazdığı mektupta şöyle dedi. Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara ben de onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı ve açığa çıkacak olan yüceliğinde paydaşı olarak rica ediyorum. Allah'ın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Allah'ın istediği şekilde gönüllü olarak gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla size emanet edilenlere egemenlik taslamadan sürüye örnek olarak görevini yapın. Baş çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız. Bu bölüm Yuhanna 2, H1 ile 22'ye dayanmaktadır.